الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Kıymetli kardeşlerim, Konya'mızda yeni bir programda bizleri sizlerle buluşturan Allah'a hamd ile başlıyorum. Allah Azze ve Celle bizden sadece iman etmemizi değil, aynı zamanda mücadele etmemizi ister. İman her ne kadar cennete girmek için amelden çok daha önemli ise de, her ne kadar amel imandan bir cüz değilse de, ama yine de amel, mücadele elbette ki Allah katında en kıymetli olan, imandan sonra en kıymetli olan ikinci şeydir. Ruhlar alemindeyken Allah bizden iman etmemizi istedi. Ruhlarımıza elestu bi rabbikum diye sual etti. Rabbiniz değil miyim? Bela diye ruhlarımız cevap verdiler. Rabbimizsin dedik, kabul ettik, iman ettik. İmanımız ruhlar alemindeyken başladı. Daha analarımızın karnına düşmeden, daha dünyaya gelmeden Allah Azze ve Celle bizden iman sözü aldı. Sonra babamız Hazreti Adem Aleyhisselam'ı cennete koyduğu zaman da mücadele başladı. Ruhlar aleminde iman, sonra Hazreti Adem'in yaratılmasıyla Allah Hazreti Adem'i yeryüzünde kendi halifesi olarak yaratınca ve ona halifelik görevini yerine getirebilmesi için ilim verince, bu iki özellik Hazreti Adem'e meleklerin secde etmesini gerektirdi. Hem Allah'ın halifesi hem de Allah Azze ve Celle tarafından kendisine ilim verilmiş olan varlık. Bu iki şeref, görev, vazife ve o vazife için gerekli olan ilim. Bu ikisi birleştiği zaman Allah Azze ve Celle ve iskunna lil melaiketi iscudu li Adem fesecedu illa iblis. Bu iki şeref, bu iki vasıf Hazreti Adem'de olunca Allah haydi dedik, şimdi Adem'e secde edin. Madem ki Adem Allah'ı temsil edecek, Allah'ın istediği şekilde bir dünya meydana getirmekle vazifeli, Allah'ın halifesi, o halde ona secde edin. Madem ki Allah ona gereken ilmi de verdi, o halde ona secde edin. Melekler secde ettiler, iblis secde etmedi. O cinlerdendi, melekeden değildi. Ve mücadele o andan itibaren başladı. Allah Azze ve Celle bildiği halde, ey iblis dedi, emrettiğim şeye secde etmekten seni alıkoyan nedir? Hangi sebeple emrettiğime secde etmedin? Allah Azze ve Celle bildiği halde yine de soruyor. Çünkü Allah bize örnek olmasını istiyor. Yargısız infaz yapmayın demek istiyor. Kendisi Allah olduğu halde, kalplerden geçeni bildiği halde, daha iblis yaratılmadan evvel ta ezelden onun neden secde etmeyeceğini bildiği halde, ezeli ve ebedi ilim sahibi olan Allah bile bize örnek olsun diye yargısız infaz yapmayın demek için sordu iblise, hangi sebepten dolayı secde etmedin? O dedi ki, halaktani min nar ve halaktahu min tin. Ben ateşten yarattın, Adem'i ise topraktan, çamurdan yarattın ey Rabbim. Dolayısıyla ben ondan üstünüm demek istiyordu. Ene hayrun minhu dedi. Ben ondan daha hayırlıyım. Halbuki ateşin topraktan daha hayırlı olduğuna dair elinde bir delil de mevcut değildi. Fakat o böyle iddia ediyordu. Maddeye bakıyordu. Bakmaması gerekene bakıyor, bakması gerekene bakmıyordu. Allah Azze ve Celle ona bir vazife vermişti, şeytan ona bakmıyordu. Allah Adem'e ilim vermişti, şeytan ilme de bakmıyordu. Şeytan sadece maddeye bakıyordu. Ben dedi, benim mayam ateş, onun mayası ise toprak. Dolayısıyla ben ona secde etmem diyordu. Bu şekilde insana bir düşman varlık oluverdi. Allah Azze ve Celle halbuki onu imtihan etmişti. Fakat şeytan Allah'a düşmanlık yapamayınca insana düşmanlık yaptı. Ve Allah Azze ve Celle onu konuşturduktan sonra in cennetimden dedi. Madem ki bu şekilde konuşuyorsun, cennetimde kalmak sana layık değil. Hala tövbe etseydi tövbesi kabul edilecekti. Ama o ısrar etti. Ebe ve stekbere ve kâne minel kafirin. Dayattı, diretti, kibirlendi ve kafirlerden oldu. Zaten de kafirdi. Belli olmuyordu, melekler bilmiyorlardı, Allah biliyordu. Allah Azze ve Celle onun içindeki o mikrobu ortaya çıkarmak istiyordu. Ve tövbe etseydi tövbesi kabul olacaktı ama o ısrar etti ve dedi ki, ey Rabbim bana müsaade et. Enzirni ile yevmi yub'asun. Kıyamet gününe kadar bana müsaade et. Beni bu insan yüzünden cennetinden kovuyorsun. Halbuki insan yüzünden kovulmuyordu aslında. Kendi kibri yüzünden kovuluyordu. Allah'a isyan ettiği için kovuluyordu. Ama o insan yüzünden kovulduğunu söylüyor. Ve sonra beni azdırmana karşılık, beni bu günaha sokmana karşılık, ben de insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yaklaşacağım ve onları kandıracağım, onları saptıracağım. Bana kıyamet gününe kadar müsaade et diyordu. Demek ki kıyameti biliyordu, kabul ediyordu. Ahireti inkar edenler şeytandan da şeytan demek ki. Şeytan bile ahiretin olacağını anlıyordu. Allah'ın verdiği bilgiye güveniyordu. Allah'ın yeniden yaratabileceğinden zerre kadar şüphesi yoktu. Ve bu kadar varlıkların boşu boşuna yaratılmış olamayacağını biliyordu. Mutlaka bunun sonunda bir hesap olacağını, mahkeme olacağını, mükafat ve ceza olacağını anlıyordu. Ve kıyamete kadar bana müsaade et diyordu. Bunlara önlerinden arkalarından geleceğim. Önlerindeki günlerden geleceğim, arkalarındaki günlerden geleceğim, sollarından geleceğim, sağlarından geleceğim. Sollarından geleceğim, onları harama teşvik edeceğim. O şekilde başarabilirsem tamam, başaramazsam önlerinden geleceğim. Mesela Allah yolunda infak etmek istedikleri zaman önünde daha uzun yıllar var diyeceğim. Fakir olursun diyeceğim, aç kalırsın diyeceğim, onu fakirlikle korkutacağım. Önünden geleceğim ve onu bu şekilde kandıracağım. Ya da önündeki ahiretten onu şüphe ettireceğim. Böylece şüphe edecek, önündeki günlerden şüphe edecek, ahiretten şüphe edecek. O şekilde kandıracağım. öyle olmadığı zaman arkasından geleceğim. Ve geçmişte yapmış olduğu hayırlı amelleri ona hatırlatacağım. Sen zamanında şöyle şöyle hayırlı hizmetler yapmıştın diyeceğim. Senin arkanda şöyle şöyle işler var, salih ameller bıraktın arkanda diyeceğim. Daha da olmazsa sen falanın, falan şeyhin torunusun diyeceğim. Sen Osmanlı'nın torunusun diyeceğim. Sen peygamber soyundan geliyorsun diyeceğim. Arkalarından geleceğim. Onları bu şekilde kandıracağım. Bütün bunlarla olmayacak olursa en son silahımı kullanacağım ve sağlarından geleceğim. Dini kullanacağım. Dini kullanarak, sahte dinler meydana getirerek onları saptıracağım. Hakiki İslam'a karşılık sahte dinler meydana getireceğim. Ilımlı İslam gibi bir takım anlayışlar meydana getireceğim ve onları o şekilde kandıracağım. Bazen mesela kitap okumak istediği zaman kalk namaz kıl diyeceğim. O bunun benim tarafından kendisine vesvese olarak verildiğini anlamayacak. Bunu Allah'tan zannedecek. Çünkü şeytan namaz kıl der mi, Kur'an oku der mi? Bu şekilde düşünecek. Ona ben sağından geleceğim. Kur'an'ın manasını anlamak istediği zaman, kitap okumak istediği zaman, tefsir okumak istediği zaman, buna benzer toplantılara katılmak istediği zaman, ona evinde otur Allah'a zikret diyeceğim. Sağından geleceğim ve o bunu anlayamayacak. Şeytan Allah'a zikret der mi diye düşünecek ve benden olduğunu anlamayacak. Her türlü geleceğim. Kimi ne şekilde kandırabilirsem oradan yaklaşacağım. Her balığa göre bir yem hazırlayacağım. Her balığa göre bir olta hazırlayacağım. Her balığa göre bir usta balıkçı hazırlayacağım. Herkesi bir şekilde avlayacağım. Gençleri şunlarla, yaşlıları şunlarla, kadınları şunlarla, erkekleri bunlarla, talebeleri şunlarla, esnafları şunlarla, herkese göre tuzaklar hazırlayacağım. Allah Azze ve Celle kitabının daha ilk sayfalarında şeytanla olan bu mücadelemizden bahsediyor. İmanın yeterli olmayacağını, şeytanla ve şeytanın yeryüzündeki temsilcileriyle mücadele etmek zorunda olduğumuzu, bu dünyanın imtihan için ve mücadele alanı olarak yaratıldığını ifade ediyor. Yemin ederek buyuruyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ. Biz insanı meşakkat ve zorluklar içinde yarattık. Çile içinde yaşayacak, zorluklar içinde yaşayacak, mücadele dolu bir hayat sürecek. Neden? Çünkü aynı ifadelerle لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ buyurulmuştur. İnsanı en güzel surette yaratmıştır Allah. En güzel surette yaratılan, Allah'ın halifesi olan insan denen varlığın yükselebilmesi mücadele ile mümkün olur. İman edecek ve mücadeleye katılacak. Ancak o şekilde insan yükselebilir. Alemlerin Rabbi olan Allah kullarına merhamet göstermiş ve kullarının yükselebilmesi için onlara imkan vermiştir. Yeryüzündeki çile dolu hayat, mücadele dolu hayat Allah'ın kullarına rahmetidir. Allah Azze ve Celle neden Müslümanları bir zamanda ve bir mekanda, kafirleri de başka bir zamanda ve başka bir mekanda yaratmıyor? Her zamanda Müslüman var, kafir var. Her mekanda, her memlekette, her şehirde, her mahallede, hatta bazen aynı evin içerisinde bile Müslüman var, kafir var. Allah Azze ve Celle bununla neyi murad ediyor? Bize bir şey anlatmak istiyor. Siz bu dünyaya mücadele için gönderildiniz. Daha Kur'an'ın ilk sayfalarından tertip sırasına göre bakarsanız, Bakara'nın ilk sayfalarında Allah Azze ve Celle şeytanla olan mücadeleden bahsediyor. Bize yeryüzüne hangi vazifeyle gönderildiğimizi anlatmak istiyor. Siz rahatı tercih ediyor olabilirsiniz. Rahatı isteyebiliriz. Nefsimiz rahatı isteyebilir ama bu senin muradın. Allah'ın muradı senin mücadele adamı olman. Senin muradın mı önemlidir, Allah'ın muradı mı önemlidir? Eğer Allah Azze ve Celle mücadele etmemizi istemeseydi, şeytanı yaratmazdı. Mücadele etmemizi istemeseydi, nefsimizi yaratmazdı. Mücadele etmemizi istemeseydi, kafirleri, fasıkları, mücrimleri, müşrikleri yaratmazdı. Demek ki Allah mücadele istiyor. Cennetin bedava olmadığını bize anlatıyor. Hem ne şekilde iman edeceğiz, hem de imandan sonra nasıl bir mücadele bizi bekliyor? Kur'an bize bu temel meseleleri uzun uzun anlatıyor. Namazı anlatmıyor, orucu anlatmıyor, zekatı, hacı anlatmıyor. Nikahı, talakı uzun uzun anlatmıyor. Bunlara sadece temas ediyor, geçiyor. Gerisini Efendimiz'den öğreniyoruz. Ama Allah Azze ve Celle mücadeleyi peygamberlerin kıssalarıyla bize 100 sayfadan fazla bir yerde anlatıyor. 25 kadar peygamberin hayatından kesitler sunuyor. Onların kavimleriyle olan mücadelelerini anlatıyor. Hazreti Nuh'tan itibaren Hazreti Peygamber'e kadar gelmiş olan bazı peygamberlerin hayatlarından kesitler sunarak hepsinin mücadele için dünyaya gönderildiklerini anlatıyor. Hiçbirisi rahat etmek için dünyaya gelmedi. Hiçbirisi sadece Allah'ı zikretmek için dünyaya gelmedi. Hiçbirisi sadece namaz için, oruç için gelmediler. Allah Azze ve Celle bunları mücadele insanı olarak yarattı. Bunlar seçilmiş insanlar. Bu seçilmiş insanlar yeryüzünde mücadelenin temelini atmak üzere görevlendirildiler. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem İkra ayetiyle nebi olmuş oldu. İkra bismi rabbikellezi halak. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Alak suresinin ilk 5 ayetiyle oku yaratan Rabbinin adıyla diye başlayan o 5 ayet geldi. Allah Resulü nebi olmuş oldu fakat henüz daha Resul olmamıştı. Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir ayeti gelince Resul olmuş oldu. Ey örtüye bürünen Habibim, mücadeleye başla, kalk ve uyar, insanlar inzar et. O ana kadar Hazreti Peygamber bir peygamber, nebi olan, biz hepsine nebilere de resullere de peygamber diyoruz, dilimize o şekilde geçmiş. Ama Kur'an'da nebi ile resul ayrı ayrı zikrediliyor. Bir insana vahiy geldiği zaman nebi olmuş olur. Ama yeryüzünde bir hareket başlatma vazifesi verildiği zaman bitmiş olan bir hareketi, önceki peygamberin anlattıkları kaybolmuş, hareket bitmiş ve yeni bir peygamber gönderiliyor ve o yeniden mücadeleyi başlatıyorsa o insanlara Resul deniyor. Nebi ile Resul'ün farkı üzerinde değişik görüşler var. Fakat bu şekilde düşünmek en doğrusudur. Nebiler evet peygamberdirler ancak önceki peygamberin getirdiğini devam ettirirler. Yeni bir hareket olarak ortaya çıkmazlar. Genellikle böyledir. Ama Resullere gelince onlar yeni bir hareket başlatır, mücadeleye başlarlar. İşte o manada Allah Azze ve Celle ya eyyuhel müddessir, ey geceleyin yatan peygamberim, yatma zamanı değil. Onların laflarından dolayı üzülüyorsun. Onların laflarından dolayı üzülerek yorganı başına çekiyorsun. Senin moralini bozmak için, senin tahammülünü bitirebilmek için, sabrını bitirebilmek için laflar söyleyecekler. Senin mücadele azmini kırabilmek için her iftirayı atacaklar. Ya eyyuhel müddessir, bu laflardan üzülen ve evine giden yatan peygamberim, kum fe enzir, kalk. Yatmanın tam zıddı kalkmaktır. Bu lafları duyduğun zaman, sana iftira attıkları zaman, sen de moralin bozulur yatarsan, o zaman görevini yapmamış olursun. Bu gibi durumlarda yapman gereken şey kalkmak ve hem Rabbine secdeye durmak hem de uyarmaya başlamak, mücadeleye başlamaktır. Allah Azze ve Celle peygamberine ne şekilde, hangi durumda, ne şekilde davranması gerektiğini öğretiyor ve ona ilk vazifesini veriyordu. Kum fe enzir, kalk ve uyar. Sana bir vazife verildi, mücadele edeceksin bu yolda. O manada Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem bir gün ne yapacağını bilemez bir vaziyette, peygamber olmuş, resul olmuş ama ne yapacağını bilemiyor. Hazreti Hatice annemiz ona dedi ki, Efendimiz heyecanlı, Allah Resulü ne yapacağını bilemez bir vaziyette ve uyuyamıyor. Hatice annemiz demişti ki, ya Resulallah, biraz uyusan, biraz istirahat etsen, Rabbin sana yardım edecektir, üzülme, biraz uyusan. Efendimiz demişti ki, ey Hatice, artık uyku devri çoktan geçti. Bana bir vazife verildi, omuzlarıma bir dava yüklendi, ağır bir dava verildi bana. Artık uyku devri çoktan geçti. Bundan böyle mücadele yıllarım başlıyor. İman sadece inançtan ibaret değil. İmanın gereği kişinin sorumluluk bilincine ulaşmasıdır. Yoksa nasıl iman etmiş olabilir? Bir insanın hakiki imana sahip olup olmadığını anlamanın yolu nedir? Herkes iman ettim diyebilir. Bedeviler de Hucurat suresinde Allah Azze ve Celle bedevilerin de iman ettik dediklerini söylüyor. Galetil Arabu emenne. Çöl Arapları, bedeviler iman ettik dediler. Kul lem tu'minu, de ki iman etmediniz. Velakin kulu eslemne, ama Müslüman olduk deyiniz. Sadece Müslümansınız, henüz daha iman kalplerinize girmedi. Felemme yedhulul imanu fi kulubikum. Henüz kalplerinize iman girmedi, belki ileride girebilir. Ama şu andaki haliniz, henüz daha iman hakikiye ulaşmış değilsiniz. Allah Azze ve Celle bir kısım iman iddialarını reddediyor. Ne şekilde iman? Allah'a ne şekilde iman? Peygamber'e ne şekilde iman? Kitaba ne şekilde iman? Bunları sadece tasdik etmek mi? Ne şekilde bir tasdik? Hristiyan da Allah var diyor. Ama onun inandığı Allah'ın oğlu da var. Onun inandığı Allah'a ortak olan bir de kutsal ruh var. Üç parçadan oluşan bir Allah anlayışı var. Yahudi de Allah'a inanıyor. O da Uzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu söylüyor. Onun da Allah'ının oğlu var. Onun Allah'ı cennette Hazreti Adem'i arayıp da bulamayan bir Allah. Onun Allah anlayışına göre Allah Azze ve Celle insan kılığında dünyaya iner inmiş ve Hazreti Yakup Aleyhisselam'la güreş tutmuş ve Hazreti Yakup Allah'ı yenmiş, haşa. Bu da bir Allah anlayışı. Allah'ı sadece göklere hapsedenler, kainatı idare ediyor ama bize karışmıyor diyenler, onlar da Allah'a inandıklarını iddia ediyorlar. Herkes kendince bir Allah anlayışı uyduruyor olabilir. Kur'an'a göre Allah nasıldır? Allah Azze ve Celle göklerin yaratıcısı, yerin yaratıcısı olduğu gibi aynı zamanda kanun koyucusu. Bu şekilde iman etmeyen iman etmemiştir. Allah'ın her şeyi işittiğine iman eden, semi olduğuna, basir olduğuna, habir olduğuna, Rahman ve Rahim olduğuna, gafur olduğuna, rezzak olduğuna, alim olduğuna, bunlara iman ediyor. Ama Allah'ın melik olduğuna, hakim olduğuna inanmıyor. Bu iman iman değil. Her şeyi işiten bir Allah'a inanıyor. Gören, bilen, kudret sahibi olan, merhamet sahibi olan, rızıkları veren böyle bir Allah'a inanıyor. Fakat kanun koymayan bir Allah'a inanıyor. Böyle bir Allah anlayışını İslam, Kur'an kabul etmiyor. Nasıl bir Allah? Lehu mulku semavati vel ard. Göklerin ve yerin mülkü ona ait olan bir Allah. Lehul halku vel emr. Yaratmak da ona ait, emretmek de ona ait. Sadece yaratmak değil, emretmek de onun hakkı olan bir Allah.
Tekbir!
İnsanların böyle bir Allah'a inanması isteniliyor. Nasıl bir peygamber? Gece gündüz namaz kılan, zikreden bir peygamber anlayışı değil. Yerine göre eline kılıcı almış, Allah'ın davasını uzaklara götürebilmek ve zalimlerin elinden mazlum halkları kurtarabilmek, onların özgürce karar verebilmeleri için oralara kadar giden ve cihad eden bir peygamber. Sadece zikreden, namaz kılan, öğütler veren, ahlaka davet eden bir peygamber değil. Aynı zamanda komutan olan bir peygamber. Aynı zamanda devlet idare eden bir peygamber. Aynı zamanda kanunlar koyan bir peygamber. Böyle bir peygamber anlayışıyla iman edersek o peygambere imandır. Yoksa sadece bizi Allah'ın varlığına inanmaya davet eden, ahlaklı olmaya, namaz kılmaya davet eden bir peygambere inanmak, peygamberin bütün sıfatlarıyla ona inanmak sayılamaz. Bütün sıfatlarıyla inanmak lazım. Nasıl ki Allah'a tüm sıfatlarıyla inanmak zorundayız. 98 sıfatını kabul etseniz, bir tanesini kabul etmeseniz Müslüman sayılmazsınız. Peygamberi kabul etmeniz gerektiği gibi kabul etmezseniz Müslüman sayılamazsınız. Kitabı kabul etmemiz gerektiği gibi kabul etmeyecek olursak, mesela ibadetleri anlatan, ahlakı anlatan, öğütler veren bir kitaba iman edip hayatımıza karışan, kanunlar koyan bir Kur'an'a iman etmeyenler, Kur'an'a iman etmemişlerdir. Bu kitap senin hayatına karışmak için geldi. Müşriklerin inkar ettikleri neydi? Allah'ın varlığını kabul ediyorlardı ama onlar peygamberi kabul etmiyordu. Allah'ı kabul ediyorlardı, kitabı kabul etmiyorlardı. Allah'ı kabul ediyorlardı, ahireti kabul etmiyorlardı. Neden Allah'ı ve melekleri kabul edenler, hatta zekat bile veriyorlardı, hac bile yapıyorlardı, neden peygamberi kabul etmiyorlar, kitabı kabul etmiyorlardı? Kanun konulmasını istemiyorlardı. Allah'ın sosyal hayata müdahalesini istemiyorlardı. İçtimai hayatlarına, toplumsal hayatlarına, ailevi hayatlarına, devlet hayatlarına karışmasını istemiyorlardı. Onlar sadece onlara rızık veren, onları affeden, onlara merhamet eden, gökleri yaratan, gökleri idare eden ama insana karışmayan, insanı başıboş bırakmış olan bir Allah istiyorlardı. Peygamberler geliyor ve imanın bu olmadığını söylüyorlardı. İşte mücadele bundan dolayıydı. İmanın olduğu yerde mücadele olması kaçınılmazdır. Eğer birileri kalkıp Allah vardır ve Allah en iyi bilendir ve Allah her şeyin de sahibidir, o halde onun dediği olmalıdır dediği zaman elbette ki birileri buna karşı çıkacak. Allah'ın sosyal hayata karışmasını istemeyecek, saltanatını kaybetmekten korkacak, kendisinin dediğinin olmasını isteyenler, kendi hakimiyetlerini kurmuş olanlar elbette ki buna karşı koyacaklar ve mücadele başlayacak. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme ilk vahiy geldiği zaman ne olduğunu anlamamıştı. Korku içerisinde evine dönmüştü. Yarı uyku, yarı uyanıklık. Uykuyla uyanıklık arası bir vaziyetteyken melek gelmiş ve kendisine oku demişti. O beş ayet bu şekilde kendisine verildikten sonra Efendimiz başından geçenler geldi, hanımı Hazreti Hatice annemize anlattı. Dedi ki ne olduğunu bilmiyorum. Kötü bir şey olmasından korkuyorum. Acaba bana şeytan mı musallat oldu? Şairlerin cinleri olduğuna inanıyorlardı Araplar. Her şairin ona fısıldayan bir cini olur. O cinlerin onlara fısıldamasıyla o güzel şiirleri söyleyebilirler diye inanıyorlardı. O yüzden Peygamberimiz de onların çocuğu olduğu için, o toplumda büyüdüğü için acaba böyle bir şey mi diye korku içerisindeydi. Hazreti Hatice annemiz dedi ki sen iyi bir insansın, akrabalarına iyilik yaparsın, fakir fukaranın babasısın, sen hiçbir kötü ahlaka sahip değilsin, mutlaka senin başına gelen güzel bir şeydir, ama ben senin başına neyin geldiğini bilmiyorum. Benim amcamın oğlu Varaka var, yaşlı bir alim, Hristiyanlı bu adam. İbranice bilir, Tevrat okumuş, İncil okumuş birisiydi. Peygamberliğin nasıl verildiğini bilen birisiydi. Gidelim dedi, ona soralım. O senin başına gelenin ne olduğunu iyi bilir. Gittiler. Efendimiz başından geçeni ona anlattı. Varaka derhal anladı. Dedi ki sana Cebrail gelmiş. Musa'ya gelen namusu ekber olan Cibril aleyhisselam, sen peygamber seçilmişsin dedi. Peygamberlere vahiy bu şekilde gelir. Ve dedi ki ey yeğenim, eğer milletin seni buradan kovacağı günler geldiğinde hala hayatta olursam o zaman sana yardım ederim. Senin ırkının, senin aşiretinin, Mekkelilerin seni Mekke'den kovacağı gün geldiği zaman hayatta olursam sana yardım edeceğime söz veriyorum. Efendimiz şaşırdı. Dedi ki beni mi kovacaklar? Ben Abdülmuttalib'in torunuyum. Zemzem kuyusunun sahibi olan Abdülmuttalib'in torunuyum. Ben Haşim oğullarındanım. Beni hepsi severler, sayarlar, hürmet ederler. Bana Muhammedül Emin derler. Beni anlaşamadıkları meselelerde hakem yaparlar. Beni mi kovacaklar? Evet dedi Varaka. Senin getirdiğin davayı her kim getirdiyse mutlaka onun başına bu gelmiştir. Mücadele etmek zorunda kalmıştır ve sonra da vatanını bırakmak zorunda kalmıştır. Senin de başına o günler gelecektir. Konuşana bakmayın, konuşturana bakın. Allah konuşturuyordu Varaka'yı. Allah Azze ve Celle Varaka'nın lisanıyla Peygamberimize yakında başına gelecek olanları hatırlatıyor. O konuda onu ikaz ediyordu. Allah Azze ve Celle Peygamberimize daha işin başındayken mücadele için yaratıldığını söylüyordu. Varaka'ydı konuşan ama konuşturan Allah'tı. Rahat bir peygamberlik yapmayacaksın deniliyordu. Vatanından kovulacaksın. mücadele edeceksin ve bu şekilde bir yere varacaksın. Rahat bir şekilde yaşayamayacaksın. Rahatın bozulacak. Artık sana Muhammedül Emin demeyecekler. Sana tükürecekler. Muhammedül Kezzab diyecekler. Kezzabul Eşir diyecekler. Şımarık yalancı, kendini peygamber zannediyor diyecekler. Sana artık o saygıyı göstermeyecekler. Bugüne kadar gördüğün saygıyı artık görmeyeceksin. Allah Azze ve Celle peygamberimize haber veriyordu Varaka'nın lisanıyla. Sağ gösterip sol vurmuyordu Allah. Sol gösterip sağ vurmuyordu. Haber veriyordu. Senin vazifen böyle bir vazife. Sen davanı ortaya koyduğunda sana karşı gelecekler. Saltanat sahipleri seninle mücadele etmeye başlayacaklar. Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyusbituk ev yaktuluk ev yuhricuk ve yemkuruna ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Onlar sana tuzaklar hazırlıyorlar ey Resulüm, seni hapsedebilmek için, seni öldürmek için ya da seni sürgün etmek için sana bir takım tuzaklar hazırlıyorlar. Allah da onlara karşı tuzak hazırlıyor. Ve yemkuruna ve yemkurullah. Onlar tuzaklar, hileler hazırlıyorlar. Allah da onlara karşı hazırlıyor. Vallahu hayrul makirin. Ve Allah tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Onların tuzakları hayırsızdır. Ama Allah'ın onlara hazırladığı tuzak hayırlı sonuçlar verecektir. Öyle de oldu. Hazreti Peygamber'i mücadeleye sevk eden neydi? Ezilmiş olması mıydı? Hayır. Birçok dava adamını dava adamı olmaya zorlayan bir sebep olmuştur. Ya fakirdir, ezilmiştir, hakları yenilmiştir, ondan dolayı davaya bir dava başlatmıştır. Fakir fukara davası gibi, sosyalizm davası gibi bir dava başlatmıştır. Ya da kendi ırkının haklarını vermemişlerdir, ırkçılık davası başlatmıştır. Ya bir zulme uğramış, hakları verilmemiş, ya da buna benzer bir şey olmuş, ondan sonra bir dava başlatmış. Hazreti Peygamber için böyle bir şey söylemek mümkün değil. Mekke'nin en şerefli aşiretinden, Haşimoğullarından, Haşimoğullarının büyüğü olan Abdülmuttalib'in torunu, Ebu Talib'in yeğeni, herkesten daha çok saygı görüyor. Daha çocukluğunda bile Abdülmuttalib'in Kabe'nin gölgesindeki minderine otururdu. Amcaları oturamazdı. Peygamberimizin oturmasına Abdülmuttalib müsaade ederdi. Küçüklüğünden beri saygı görmüştü. Kendisini çok seven bir hanımı vardı. Kendisini çok seven çocukları vardı. Malı mülkü de vardı. Hazreti Hatice ile evlenmiş ve daha da onun malını çoğaltmıştı. Zengindi ama o mutlu değildi. Çünkü toplumun gidişatının yanlış olduğunu görüyordu. Hazreti Peygamber rahatın içinde rahatsız olan bir insandı. Allah onu seçti. Allah kimi seçeceğini en iyi bilendir. Rahatın içinde huzursuz olan insanı seçti. Toplumun gidişatından rahatsız olan adamı seçti. İnna Allah istafa Adem ve Nuha ve ale İbrahim ve ale İmran alel alemin. Allah Adem'i seçti. Mahlukatın içinden yani insanı seçti. Adem'in evladı içinden Nuh'u seçti. Nuh'un evladı içinden İbrahim'i seçti. Ailesini seçti. İbrahim'in evladı içinden İmran'ın ailesini seçti. Hazreti Meryem'in anasını babasını seçti. Allah bazılarını seçer. Seçkin bir insan olmak başka, seçilmiş olmak başkadır. Çok çalışmak suretiyle, göz nuru dökmek suretiyle, herkes uyurken çalışmak suretiyle seçkin bir insan olabilirsiniz. Ama seçilmiş olmak Allah'ın seçmesiyle mümkündür. Ve Allah Azze ve Celle böylelerini seçmiştir. Allah'ın seçmiş olduğu hiçbir Mustafa, hiçbir seçilmiş, davadan dönmemiş, mücadeleyi yarım bırakmamıştır. Hazreti Yunus'u hatırlayabilirsiniz belki bu arada. Ben bunları söyleyince Hazreti Yunus'u hatırlayıp, Hazreti Yunus Aleyhisselam orayı bırakmış ve başka bir yere gitmişti hani. Belki size bu sözlerim onu hatırlatmış olabilir. Hiçbir Mustafa, hiçbir seçilmiş davasından dönmemiştir. Hazreti Yunus'un yapmış olduğu hataya gelince, zelleye gelince, o sadece bir yerden başka bir yere Allah'ın emri olmadan gitmedir. Yoksa davayı bırakma değil, kendi aşiretinin, milletinin anlamadığını görünce oradan kalkıp şuraya gideyim, belki onlar anlarlar diye düşünmüştür, o kadar. Yoksa davayı bırakmamıştır. Allah'ın seçmiş oldukları hiçbirisi davalarını bırakmadılar. Sonuna kadar mücadele edebildiler. Mücadele insanı oldular. Bir yere kadar değil, sonuna kadar dediler. Efendimiz'i tehdit ediyorlardı. Anlamıyordu, kabul etmiyordu, reddediyordu. Amcasına gidip söylüyorlardı. Ya Ebu Talib diyorlardı, yeğenine söyle. Bak kötü olacak, aramız bozulacak ve birbirimizi öldüreceğiz. Bak onu öldürürüz, ona söyle diyorlardı. Ebu Talib yeğenini çağırıyordu ve diyordu ki, ey yeğenim, bak senin milletin, aşiretin gelmiş bana böyle söylüyor. Artık bu davayı bıraksan. Efendimiz buyuruyordu ki, ey amca, vallahi sağ elime güneşi verseler, sol elime ayı verseler, ben bu davadan vazgeçmem. Ya Allah beni bu dava uğrunda öldürür, ya da Rabbim beni zafere ulaştırır. İkisinden biri olmadıkça ben bu davadan vazgeçmem. Mücadele insanları böyle olan insanlardır. Sonuna kadar diyebilen adam dava adamıdır. Şuraya kadar diyenler dava adamı değildirler. Şunu yaparım, şunu yapamam diyenler dava adamı olamamışlardır. Belki hizmet adamı olmuş olabilirler. Belki hizmette bir yerde bir vida görevi görebilirler. Belki hizmetin bir yerinde bir vazife yerine getirebilirler. Ama onlar şuraya kadar derler. Sonuna kadar diyemeyenler dava adamı değildirler. Hazreti Peygamber ve bütün peygamberler sonuna kadar diyen insanlardı. Allah Azze ve Celle onları yeryüzünde bir mücadele başlatsınlar diye gönderdi. Bütün peygamberler mücadele önderleridirler. Bütün peygamberler yeryüzünde mücadeleyi ya başlatmış ya devam ettirmişlerdir. Hiçbir peygamber rahat yaşamak üzere dünyaya gelmedi. Ya da sadece belirli meselelerle uğraşmak için dünyaya gelmedi. Hayatın bütün alanlarına hükmetmek için görevlendirildiler. İman varsa bir yerde, orada mücadele olur. Neden? Çünkü siz Allah'ın dediği olsun diyeceksiniz. Birileri de hayır diyecek, bizim dediğimiz olacak. Elbette böyle bir memlekette mücadeleden kaçmak mümkün olmayacak. Elbette mücadele olacak, çünkü siz bir şeye inanacaksınız, onlar başka bir şeye inanacaklar. İşte o zaman mücadele kaçınılmaz olacak. O halde madem ki Allah'ın muradı budur, Allah istese herkesi Müslüman ederdi. Demek ki Allah mücadele istiyor. Demek ki Allah layık olanların cennete girmesini istiyor. Demek ki Allah onlarla mücadele ede yükselmemizi istiyor. Bir yere gelip de orada duracak olursanız hiçbir hedefinize varamazsınız. Şehirler arası yollardan giderken görüyorsunuz. Bazen adamların önüne dağ çıkmış, delmişler geçmişler. Önlerine tepe çıkmış, aşmışlar geçmişler. Önlerine bazen nehir çıkmış, köprüler yapmışlar geçmişler. Böyle yapmasaydılar hiçbir yol yapılamazdı. Önlerine çıkan ilk dağda yol buraya kadarmış, son istasyonumuzu buraya yapalım o halde deselerdi hiçbir yol yapılamazdı. Önlerine çıkan ilk nehirde buraya kadarmış demek ki deselerdi hiçbir yol yapılamaz ve medeniyet de asla gelişemezdi. Önlerine tepe çıktı, aştılar, geçtiler. Dağ çıktı, deldiler, geçtiler. Nehirler çıktı, köprüler yaptılar, geçtiler. Ama her zaman yollarına devam ettiler. İman sahipleri de böyle olmak zorunda. İman sahiplerinin de önlerine çeşitli engeller çıkartılacak ve onlar yollarına devam edecekler. Hazreti Peygamber'e geliyorlardı, kandırmaya çalışıyorlardı. Ya Muhammed diyorlardı, gel bir sene sen bizim ilahımıza tap, ilahlarımıza ibadet et, bir sene de biz senin ilahına. Zaten Allah'ı kabul ediyorlardı ama Allah'a ortak koşuyorlardı. Demek istiyorlardı ki bir sene sen bizim ilahlarımıza taparsan biz de bir sene sadece Allah'a, diğer ilahlar bırakarak sadece Allah'a ibadet etmeyi kabul ediyoruz. Kul ya eyyuhel kafirun la a'budu ma ta'budun. Allah Resulü daha cevap bile vermeden Rabbi onun yerine cevap verdi. De ki ey kafirler, ibadet etmem sizin ibadet ettiklerinize, itaat etmem sizin itaat ettiklerinize. Allah Azze ve Celle cevap veriyordu. Bu oyunları tutmayınca kafirler de mücadele ediyor yani. Bir tek Müslümanlar değil. Kur'an'ın ifadesiyle müminler Allah yolunda, kafirler ise şeytan yolunda mücadele ederler. Onlar da mücadele ediyorlar yani. Bu oyunları tutmayınca gelip dediler ki, ya Muhammed o zaman seninle anlaşalım, gel bizim ilahlarımıza elini sür yeter. Sadece elini sür. Bugünkü ifadeyle buna saygı duruşu da diyebilirsiniz belki. Sadece gel bizim ilahlarımıza elini sür yeter. Allah Resulü böyle bir şeyin mümkün olmadığını, olamayacağını onlara ifade etti. Hiçbir şekilde anlaşmanın olamayacağını onlara gösterdi. Çünkü bu din ona ait değildi. Kendi görüşü değil ki kendi görüşünden tavizler versin. Kendi görüşü değil ki bazılarını değiştirebilsin. Onlara siz değişeceksiniz diyordu Hazreti Peygamber. Siz değişeceksiniz. Çünkü sizinki size ait. Sizinki sizin atalarınıza ait. Benimki bana ait değil. Allah'a ait ben ondan bir santim geri adım atamam. Bu şekilde onların bütün uzlaşma tekliflerini reddediyordu. Veddu lev tudhin feyuthinun. İstediler ki yumuşak olasın, ılımlı Müslüman olasın, onlar da sana karşı ılımlı kafir olacaklar. Fela tuti'l mukezzibin. O kafirlere, o inkar edenlere itaat etme. Mücadele esnasında önünüze engeller çıkarırlar. Bir takım tuzaklar hazırlarlar. Ve Allah Azze ve Celle peygamberini ikaz ediyordu. Tekliflerle seni kandırmak isteyecekler. Tekliflerini reddedeceksin. köprüler kurmak isteyecekler. Köprülerini reddedeceksin. Onları davet edeceksin. Sen bir adım bile onlara atmayacaksın. Onların evlerine gideceksin. Kapı kapı gezeceksin. Ama din olarak imanından zerre kadar taviz vermeyeceksin. O manada onlara bir adım atmayacaksın. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Rabbinin yönlendirmesiyle yoluna devam ediyordu. O bir peygamber olmasına rağmen bu mücadeleyi kendi bildiği şekilde yapmıyordu. Bugün Müslümanlar kendi kafalarına göre mücadele yöntemleri geliştiriyorlar. Hangi yetkiyle? Hazreti Peygamber kendisi bile Rabbi tarafından yönlendiriliyordu. Şöyle yap, böyle yapma deniliyordu. Her gün birkaç ayet gönderiliyordu. Kitap tümden indirilmiyordu. Bir defa da indirilmemesinin bir sebebi de buydu. Allah Azze ve Celle peygamberine yön vermek istiyordu. Her adımında Allah onu yönlendiriyordu ve bütün insanlara da şunu ilan ediyordu: bu peygamber kendi reyine göre, kendi fikrine göre hareket etmiyor. Bu hareketin gerçek komutanı o da değil. Bu hareketin gerçek komutanı Allah Azze ve Celle'dir.
Tekbir!
Peygamber de özgür değil yani. Bütün insanlara bu mesaj veriliyordu. Nasıl ki iman Allah'tandır, esaslar Allah'tandır. Bu iman davasının mücadele yöntemi de Allah'tandır. Allah Azze ve Celle o noktayı bize bırakmış değildir. O içtihat alanına giren bir mesele değildir. Zamana göre, şartlara göre, devletlerin durumlarına göre değişen bir metot değildir. Peygamberlerin metodu, bütün peygamberlerin metodu aynıydı. Nuh aleyhisselam da mücadele ederken kavmiyle "Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayruh." Ey milletim, sadece Allah'a itaat edin, ondan başka ilahınız yok. Aradan asırlar geçiyordu, Hazreti Hud aleyhisselam geliyordu. Şartlar değişiyordu, insanlar değişiyordu, devletler değişiyordu. Ama söylem ve metot değişmiyordu. Aynı kelimelerle. Bunların dilleri, lisanları farklıydı. Ama Allah Azze ve Celle onların konuşmasını Arapçaya tercüme ederken, bize onu söylerken aynı kelimelerle tercüme eder. Hud aleyhisselam dedi ki: "Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru." Aradan asırlar geçer, Salih aleyhisselam gönderilir. Salih aleyhisselam gelir ve o da aynısını söyler: "Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru." Aynı sayfada bunları görürsünüz. Aradan asırlar geçer, Şuayb aleyhisselam gönderilir. Aynısını söyler: "Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru." Allah aynı kelimelerle neden ifade ediyor? Bunların dilleri farklı. Allah Azze ve Celle istese başka kelimelerle de tercüme edebilirdi Arapçaya. Ama aynı kelimelerle tercüme etti ki gözümüzün içine sokuyor ve demek istiyor ki bakın, zaman değişti, şartlar değişti, insanlar değişti ama peygamberlerin üslubu, davaları değişmedi, metotları değişmedi. Hiçbirisi başka bir dava öne sürmedi. Hiçbirisi vatanı kalkındırma davası demedi. Hiçbirisi fakir fukara davası demedi. Hiçbirisi ahlak davası demedi. Hiçbirisi Allah'ın varlığı ve birliği demedi. Hepsinin dediği şey Allah'tan başka ilah yok. Allah'ı kabul ediyorlardı zaten insanlar. Allah'ı kabul edenlere Allah'ın varlığını tekrar etmenin ne faydası var? Kur'an hiçbir zaman öyle bir üslup kullanmaz. Allah'ın hedefinde ateizm yoktur. Allah'ın hedefinde, Kur'an'ın hedefinde şirk vardır. Çünkü tarih boyunca insanların içinden Allah'ı inkar eden, ateist olanlar çok azdır. Ama Allah'ı kabul etmelerine rağmen, Allah'a ortak koşanlar, Allah'ı kabul etmelerine rağmen, insanlara itaat edenler, Allah'a itaat etmeyenler, Allah'ı kabul etmelerine rağmen esaslarını Allah'tan değil, insanlardan alanlar, bu şekilde onlara Allah'ın makamını verenler, Allah'ın yetkilerini onlara verenler, onları Allah'a ortak koşanlar her zaman çok olmuştur. İşte onun için Allah Azze ve Celle daima şirk üzerinde durur kitabında. Bugün birçok Müslüman Allah'ın varlığı, birliği ya da namaz, niyaz, zikrullah vesaire ya da ahlaki bir takım meseleler üzerinde duruyor. Halbuki dinin en temel mesajı budur ve bunu söylemeyenler neden söylemiyorlar? Neden Allah'ın varlığını, birliğini söylüyorlar da Allah'ın dediğinin olması gerektiği üzerinde durmuyorlar? Halbuki bir insan Allah vardır ve birdir dese iman etmiş sayılmaz. Mekke'nin müşrikleri de Allah vardır ve birdir diyorlardı zaten. Hiçbir zaman tarih boyunca yaratıcının 2 tane, 3 tane, 10 tane olduğunu söyleyen çıkmamıştır. Tarih boyunca yaratıcıyı 1 tane kabul etmiştir insanlar. Ama onlar o putlara nasıl tapıyorlardı o halde? Putlara tapmalarının sebebi kendilerini Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye. Bunu Kur'an bize haber veriyor. Dediler ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى. Biz bu putlara başka bir sebepten dolayı tapmıyoruz. Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Demek Allah'a kabul ediyorlar ve Allah'a yaklaşmak için onları aracı kılıyorlar. O yüzden Allah Azze ve Celle onlara Allah'ın varlığını, birliğini söylemeye gerek görmez. Onlara Allah'tan başka ilah olmadığı hatırlatılır. Bu mücadelenin başlangıcıdır. Neden cemaatler ve tarikatler Allah'ın kitabında en çok üzerinde durulan bu meselenin üzerinde durmazlar? Neden hocalar bu meselenin üzerinde durmazlar? Allah'ın varlığını, birliğini anlatırlar hem de camiye gelen Müslümanlara. Camiye gelen adama bunu anlatmanın bir gereği olabilir mi? Bu nasıl bir mantık? Neden insanlara bilmediklerini anlatmıyorlar? Allah'ı biliyorlar bu insanlar ama Allah'tan başka ilahın olmadığını, manasını anlamıyorlar. İlahın manasını bilmiyorlar. İlah mabud demek, ibadet edilen, itaat edilen, Allah'tan başka ilah yok dediğinizde sadece ona itaat edeceğim demiş oluyorsunuz. Neden bunun üzerinde durmuyorlar da daha kolay meseleler üzerinde duruyorlar? Çünkü mücadeleyi göze almıyorlar. La ilahe illallah davası üzerinde dururlarsa mücadeleyi göze almaları gerekecek. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkarlarsa, sizin dediğiniz değil Allah'ın dediği olmalı derlerse, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı derlerse, o zaman bazılarıyla karşı karşıya gelecekler. Bir mücadele başlayacak. Zaten olması gereken de bu değil midir? İmanın olduğu nerede mücadele olmamış? İmanın olduğu bir memleket gösterin, orada mücadele olmamış olsun. Bir peygamber imanı ortaya koymuş olsun da orada her şey güzel gitsin. Mücadele olmasın, istikrar devam etsin. Peygamberler istikrarı bozmaya gelirler. Peygamberler batılı yıkmaya gelirler. Peygamberler insanları ayırmaya gelirler. Kur'an'ın da bir adı Furkan değil midir? Furkan ayıran değil midir? Doğruyla yanlışı ayırır birbirinden. Hazreti İsa aleyhisselam da İncil'lerde öyle söyler. Ben sulh ve barış getirmeye gelmedim diyor. Hazreti İsa'ya nasıl anlatırlar? Hoşgörüsüyle, sevgisiyle, merhametiyle anlatırlar. Elbette ki peygamberler merhametlidir. Ama saptırmamak şartıyla peygamberlerin rahmeti üzerinde durulabilir elbette. Ama saptırıyorlar. Peygamberlerin sanki hiçbir mücadelesi yokmuş. Sanki hiçbir düşmanı yokmuş gibi anlatıyorlar. Hazreti İsa diyordu ki, ben barış getirmeye gelmedim. Ben kılıç getirmeye geldim. Ben anayı babayı ayırmaya geldim. Ben evladı ana babasından ayırmaya geldim. Ben kadını kocasından ayırmaya geldim. Ben dostları birbirinden ayırmaya geldim. Ben mücadele için gönderildim. Hakkı ortaya koyduğunuz zaman elbette ki toplumda ayrılmalar olacaktır. Bu normaldir ve olması gerekendir. İnsanları ırk olarak ayırmak gericiliktir. Türk-Kürt ayrımı yapmak yanlıştır. Etnik ayrım yapmak yanlıştır. Irkçılık yapmak yanlıştır. Çünkü hepimizin kökü Adem ile Havva'dır. Irkçılığın bir mantığı yoktur. O şekilde bir ayrımcılık, fitnecilik, bölücülük reddedilmiştir ama hakkı ortaya koymak şeklinde, hakla batılı ayırmak şeklinde bir ayrımcılık, bölücülük vardır İslam'da. İslam böyle bir bölücülüğü kabul eder. Hakkı ortaya koyduğunuz zaman zaten batılla karşı karşıya geleceksiniz. Dolayısıyla toplumda bir ayrışma meydana gelecek. Toplum yanlışın üzerinde ittifak etmişse size düşen elbette ki o ittifakı bozmaktır. Bozmazsanız o ittifakı nasıl hakkı ortaya koyabilirsiniz? Peygamberler mücadeleye başladıkları zaman bu şekilde toplum parçalanıyordu. Ama bu parçalanma, bu ayrılma hayırlı istikamette bir ayrılmaydı. Irkçıların ayırması gibi bir ayırma değil. Ya da sosyalistlerin sınıf farkını gözetmeleri gibi, sınıf ayrımı, burjuva ve proletarya gibi ayırmaları tarzında bir ayırma değil. Fakir zengin ayrımı değil. Kürt-Türk ayrımı değil, amir-memur ayrımı değil, hakla batılın ayrımı gereklidir. Mücadeleyi ortaya koyduğunuz zaman zaten bu kendi kendine olmaktadır. Allah'ın bütün peygamberleri bunu yaptılar ve Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem mücadelesini yaparken kendisine engel olanlar, namaz kılarken bile engel oluyorlardı. Diyeceksiniz ki bugün de İslam düşmanları var, neden namazımıza engel olmuyorlar? Demek aynı namazı kılmıyoruz herhalde ki ondan. Demek ki onun namazı o batıl düzeni reddeden bir namaz idi. Demek ki onun alnı namazda Allah'a secde ediyor, hayatın içinde de Allah'a secde ediyor, başkalarını reddediyordu. O namaz ona tevhidi bir anlayış kazandırıyordu. Ama şimdi birçok Müslümana kıldığı namaz böyle bir anlayış kazandırmıyor. Onlar da bunu biliyorlar. Nasılsa bunların namazı bunlara tevhidi bir anlayış kazandırmıyor. O halde varsın kılsınlar diyorlar, seslenmiyorlar. Ama Hazreti Peygamber namaz kılarken engel oluyorlardı. Eraytellezî yenhe abden izâ sallem. Gördün mü? O kul namaz kılarken ona engel olanı gördün mü? Allah Azze ve Celle bize görün diyordu yani. Eraytellezî yenhe abden izâ sallem. Eraeyte in kâne alel hudâ ev emara bittakvâ. Eraeyte in kezzebe ve tevelle. Elem ya'lem bi enne Allah'a yaran. Gördün mü? O kul namaz kılarken ona engel olanı. Gördün mü? Ya o hidayet üzere ise ve takvayı emrediyorsa, gördün mü ey Resulüm, ya öbürleri inkar ediyorlar, Hakk'a sırtlarını dönüyorlarsa, Hak'tan yüz çeviriyorlarsa, elem ya'lem bi ennallaha yara, bilmiyor mu o adam Allah'ın her şeyi gördüğünü, o engel olanları Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu? Üç defa gördün mü, gördün mü, gördün mü? Yani görün, görün, görün. Allah Azze ve Celle gösteriyordu. Kur'an dostlarımızı da gösterir, düşmanlarımızı da. Bizi mücadeleye davet eder. Onları görün der. Göstermeyenler Kur'an'ı gizleyenlerdir. Eğer birileri herkese karşı hoşgörüyü anlatıyorlarsa, dini kaldırmışlar, yerine hümanizmi koymuşlar. Bunlar İslam anlatmıyorlar. Bunlar sadece insanları uyutuyorlar. İslam'ı kaldırıyorlar, yerine hümanizmi getiriyorlar. Herkesi sevecekmişiz. Allah'ın sevmediği kafiri nasıl Müslüman sever? Allah'ın sevmediklerini sevmek olacak şey midir? Seven sevdiğinin sevdiklerini sever. Sevdiğinin düşmanlarına düşmanlık eder. Mücadele ruhunu öldürmek istiyorlar. Mücadeleyi kaldırabilmek için herkesi sevin diyorlar. Dini kaldırıyorlar, hümanizmi yerine koyuyorlar. Felsefi akımları geliştiriyorlar. Hazreti Peygamber namaz kılıyordu. Ukbe bin Ebi Muayit, Ebu Cehil, birkaç kişi onu seyrediyorlardı. Ebu Cehil dedi ki, kim filan yere gidecek, orada bir deve kestiler bugün. O devenin pisliklerini, işkembesini getirecek. Bu Muhammed secdedeyken onun başından aşağıya boşaltacak. Ukbe bin Ebi Muayit, ben yaparım dedi. Gitti, o devenin pisliklerini aldı, getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdedeyken onun başından aşağıya boşalttı. Efendimiz secdeden başını kaldırmadı. Rabbine secde ediyor ve secdesini bırakmıyordu. Onlara, onların seviyesine inmek istemedi. Kızı Zeynep koştu. Bir miktar su ile koştu geldi ve babasını temizledi. Bir taraftan da onlara beddualar ediyordu. Kızım diyordu Hazreti Peygamber, korkma, senin baban bu dava için gönderilmiştir. Kızı Fatıma'ya da benzeri şeyleri söylemişti. Bir gün cihattan döndüğü zaman Allah Resulü yüzü sapsarı kesilmiş, elbiseleri eskimiş, çürümüş, yırtılmış. Kızı Fatıma onu öyle görünce ağlamıştı. Dedi ki, ey babacığım, bu ne vaziyettir? Yüzün sapsarı kesilmiş, gıdasız kalmışsın. Elbiselerin eskimiş, yırtılmış. Kızım diyordu, üzülme. Senin baban öyle bir dava için gönderildi ki, öyle bir mücadele için gönderildi ki, bu dava sayesinde yeryüzünde ne kadar ev varsa, ama çamurdan yapılmış, ama taştan yapılmış, ama kıldan yapılmış çadır, ne kadar ev varsa yeryüzünde, bu dava yüzünden ya aziz olacak ya da zelil olacak. Senin baban böyle bir dava için gönderildi evladım. Ben bu dünyaya rahat etmek için gelmedim kızım diyordu. Ben öyle bir davayla gönderildim ki bu dava bütün evlere girecek. Güneş nasıl ki her yere giriyorsa, benim bu davam bütün evlere girecek. Allah Azze ve Celle zaten peygamberinin neden gönderildiğini kendisi açıklıyor. Huvellezî ersele resûlehu bilhuda ve dînil hak liyuzhirahu aleddini kulli. O Allah ki peygamberini hidayet ile ve hak din ile göndermiştir. Neden? لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ bütün dinlere, bütün ideolojilere, bütün sistemlere galip getirmek için, bütün sistemlere üstün gelsin diye Allah bu peygamberini göndermiştir hidayet ile ve hak din ile. Allah Azze ve Celle peygamberinin niye gönderildiğini açıklıyor bize. Bu peygamber niye gönderilmiş? Bütün dinlere ve bütün ideolojilere, bütün sistemlere galip gelmek için. Bu sadece öğüt vermekle olabilir mi? Yeryüzünde İslam medeniyetinin hakim olması icap ediyor. Çünkü dünya Allah'ındır. Her taraf Allah'ındır. Kulların tamamı Allah'ın kullarıdır. Bu Allah'ın hakkıdır. Hem en iyi bilen O'dur, hem de hak sahibi olan da O'dur. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle haksızlık yapmamaktadır. O'nun dediğinin olması gerektiğini akıl da kabul ediyor, vicdan da kabul ediyor. İşte O'nun için bütün dünyada O'nun dediği olmalıdır. Ve peygamberlerin gönderilme gayesi de budur. Allah'ın verdiği vazife bu. Kendisi de bunu ifade ediyor. Umirtu en uqatilen nas hatta yeşhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimus sala ve yu'tu zeka. Emrolundum ki insanlarla savaşayım. Emrolundum ki insanlarla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyene kadar ya da Allah'ın hakimiyeti tüm dünyada gerçekleşene kadar. Hatta yeşhedu ifadesi ya Müslüman olurlar, yani onlar Müslüman olana kadar, ya da yani böyle şehadette bulunurlar dilleriyle ya da gözleriyle şehadette bulunurlar. Allah'ın hakimiyetinin tüm dünyada gerçekleştiğini gözleriyle görürler ve böylece şehadette bulunmuş olurlar. Yani tüm dünyada İslam hakim olana kadar demek. Hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Onlar ya bunu diyecekler ya bunu gözleriyle görecekler. Bu şekilde bir dünya meydana gelene kadar onlarla savaşmakla emrolundum, mücadele etmekle emrolundum. Bu mücadele bazen tebliğ şeklinde olur, bazen silahlı mücadele de olabilir. Hazreti Peygamber'in hayatında her ikisi de var. Ben rahmet peygamberiyim ve ben harp peygamberiyim buyuruyor. Zaten harp peygamberi olmasaydı, yeryüzündeki zalim diktatörleri devirmekle vazifeli olmasaydı, o insanların, o zalimlerin elinden kurtulması için güç kullanmasaydı rahmeti eksik kalırdı. Madem rahmet peygamberidir, o halde zalimlere karşı mücadele etmeli. Madem rahmet peygamberidir, o zalim diktatör sistemleri devirmeli, insanların özgürleşmesini sağlamalı, ondan sonra isteyen iman eder, isteyen etmez. Başlarındaki diktatörlerin devrilmesi gerekiyor. Dinde zorlama yok ama o diktatör sistemleri zorlayarak devirmek zorundadır Müslümanlar. Onları zorla Müslüman yapamazsınız. Evet, la ikraha fiddin. Evet, öyledir. Ancak dinde zorlamanın olmaması, o zorba diktatörlerin devrilmesi için gücün kullanılmayacağı manasında değildir. O diktatörlerin devrilmesi için güç kullanılacaktır. Çünkü onlar başka türlü teslim olmazlar. Ve başka türlü o diktatörler halklarını özgür bırakmazlar. Dünyada çok Beşar Esed var. Bırakırlar mı o saltanatı, o gücü, kuvveti? Bırakırlar mı onlar? Onlar diktatörlüğe alışmışlar. İşte o yüzden Hazreti Peygamber öyle diyor. Ben bununla görevlendirildim. O diktatörleri devirmekle görevlendirildim. Tüm dünyada insanların değil Allah'ın dediği olana kadar savaşmakla görevlendirildim. Bu dinde zorlama demek değil. O zorbaların gücünü ellerinden almak demek. İnsanları özgürleştirmek ve tercihte bulunabilecekleri bir duruma getirmek demek. Allah Resulü bu mücadele yaparken aç kalıyordu, susuz kalıyordu. 3 sene ambargo koydular Müslümanlara. 3 yıl ekmek yemek göndermediler. Ellerinde ne varsa onunla idare ettiler. Bir kısmı şehit oldu. Kız alışverişi yasaklandılar. Onlarla mal alışverişini yasakladılar. Bu şekilde 3 sene ambargo altında kaldılar. Peygamberimiz buyurur ki, öyle günler gördüm ki Bilal'in koltuğunun altına sakladığı bir avuç yiyecekle bir ay idare ederdik. Bir ay bir avuç yiyecekle idare ettiğim olurdu. Öyle günler gördüm buyuruyor. Bir seferinde oturduğu yerde namaz kılıyordu. Medine'de, Mekke'de değil ha. İslam devletini kurduktan sonra bile hayatını hiç değiştirmedi. Sahte peygamber olsaydı, güç ve kuvvet eline geçtiği zaman Medine'de, devletini kurduğu zaman, bütün Arabistan yarımadasının lideri olduğu zaman hayatı değişirdi. Hayatı hiç değişmedi. Hakiki peygamber olduğunun delillerinden biri de budur. Hayatının hiç değişmemiş olması. Hiç değiştirmedi hayatını. Bir gün oturduğu yerde namaz kılıyordu. Medine'de İslam devletinin reisi iken, yalnızca bir peygamber değil, aynı zamanda bir devlet başkanı. Dediler ki, ya Resulallah, sen bize ayakta namaz kılmayı öğretmiştin. Farz namaz değil, nafile namaz. Sen bize ayakta kılmanın daha sevap olduğunu öğretmiştin ama sen oturarak kılıyorsun. Neden ya Resulallah dediler. Ayağa kalkacak takatim yok dedi. Acım. Açlıktan evde bir şey yok. Ayağa kalkamadım, oturduğum yerde kılıyorum namazımı. Mücadele insanı yeri gelecek böyle durumlara düşecek. İslam'da hakiki ruhbanlık var. O Hristiyanların ruhbanlığı, o suni ruhbanlık reddedilmiştir. Hazreti Peygamber buyuruyor, İslam'da ruhbanlık kaldırılmıştır. Suni bir şekilde dağlarda mağaralara çekilmek suretiyle, aç kalmak suretiyle, yıkanmamak suretiyle, evlenmemek suretiyle böyle bir ruhbanlık reddedilmiştir. İslam'daki ruhbanlık cihattır buyuruyor. Mücadele edeceksiniz. Mücadele esnasında aç kalacaksınız. Gerçek hayatın içerisinde ruhban olacaksınız. Gerçek eğitim budur. Faaliyet yaparken kirleneceksiniz. Belki banyonuzu yapamayacaksınız. Belki terleyeceksiniz, aç kalacaksınız, belki evlenemeyeceksiniz, belki hanımınızdan uzak kalacaksınız, ailenizden uzak kalacaksınız. Gerçek ruhbanlık budur. O sahte ruhbanlık reddedildi. Onlar nefisleriyle mücahede edebilmek için ruhbanlığı seçtiler. Evlenmemek lazım dediler. Yıkanmamak lazım dediler. Yıllarca yıkanmadılar. Doğru düzgün bir şey yemediler. Mağaralarda yaşadılar. Bu şekilde nefislerini terbiye edeceklerini düşündüler. Hazreti Peygamber bu yöntemi reddediyor. Ve diyor ki, bu nefsi gerçekte terbiye etmez. Hayatın içinde mücadele ederseniz gerçekten nefsinizi terbiye edersiniz. Suni yollarla nefis terbiye edilemez. Bir kenara çekilenler, nefsimle mücadele ediyorum diyenler, yapması gereken vazifesini yerine getirmeyenler, nefisle mücadele ettiğini zannedenler bilsinler ki Peygamberinin nefisle mücadele yöntemi bu değildi. Hazreti Peygamber hayatın içinde kalarak nefisle mücadele ediyordu. Hayatın içinde kalarak takva sahibi olmanın yollarını gösteriyordu. Evleniyordu da, geceler namaz kıldığı da oluyordu, uyuduğu da oluyordu. Ama hep hayatı mücadeleyle geçiyordu. Ve onları bu şekilde gerçek bir eğitimle eğitiyordu. Suni eğitimlerden geçenler gerçek hayatın içinde fiyaskoyla sonuçlanacaktır onların eğitimleri. Hayatın içinde bir öyle olaylarla karşılaşacaklar ki bir dergahta, bir kenarda sadece Allah Allah demekle nefislerini terbiye ettiklerini zannedenler bir gün hayatın içerisinde gerçek imtihanlarla karşılaştıkları zaman o nefisle terbiyenin hiçbir sonuç vermediğini görecekler. O imtihanları kazanamadıklarını görecekler. Çünkü gerçek bir eğitimden geçmiyorlar. Hazreti Peygamber gerçek eğitimden geçti ve gerçek eğitimden geçirdi ashabını. Bugün bize öyle insanlar lazım ki manevi, bırakınız maddi lezzetleri terk etmeyi, manevi lezzetleri bile terk edecek insanlar lazım. Sadece dünyasını terk eden adam değil, ahiretini de terk edecek adamlar lazım. Bediüzzaman Risale'de bir yerde bir alimden bu sözü nakleder. Nasıl söyler bunu bir Müslüman? Dünyanı değil ahiretini de feda edeceksin. Bu ne demek? Müslüman ahiretini feda edebilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Eğer bir alim söylüyorsa bunu üzerinde kafa yormak icap eder. Söylenmek istenen şey şudur. Maddi lezzetleri bırakmanız gerektiği gibi manevi lezzetleri de gerekirse bırakacaksınız. Belki evinizde oturup tesbih çekmek size lezzet verecek ama davanızın hatırına mücadelede bulunabilmek için o lezzetten kendinizi mahrum edeceksiniz. Mücadeleye giderken Allah'a tesbih edeceksiniz. Bir kenarda oturarak değil. Belki kitap okumak size daha çok lezzet verecek. Belki zikrullah size daha fazla lezzet verecek. Ama yeri gelecek bu manevi lezzetleri de bırakacaksınız. Davanızın hatırına, mücadelenizin hatırına. Bize bunu anlamış olan, mücadeleyi bu şekilde anlamış olan insanlar lazım. Bir yerde birkaç sene evvel bir konferansa gittiğimde orada bir hoca arkadaşımız, birkaç kitap da yazmış olan bir hoca benimle görüşmek istedi. Geldi, sohbet ediyoruz çay içerken. Dedi ki hocam ben dedi böyle faaliyetlerle uğraşmaktan sıkılıyorum. Şu ne oldu, bu ne oldu, bunlarla uğraşmaktan sıkılıyorum. Ben kitap okumaktan hoşlanıyorum, yazmaktan hoşlanıyorum, düşünmekten hoşlanıyorum. Hatta cep telefonumu kapatıyorum. Bir yol var orada, güzel bir yol. O yolda telefonu kapattıktan sonra düşüne düşüne yürüyorum. Ben bunlardan huzur buluyorum. Öyle cemaat çalışmalarından, faaliyetlerden çok öyle bir lezzet alamıyorum. Dedi. Sözü bittikten sonra dedim ki sen huzur arıyorsun, Allah'ın rızasını değil. Sen mutluluk arıyorsun, Allah'ın rızasını değil. Allah Azze ve Celle senden vazife bekliyor. Hoşuna gitse de gitmese de senden vazife bekleniyor. Huzur verse de vermese de çile çekmen bekleniyor senden. Sen ise huzur vereni arıyorsun. Şöyle yaparsan bundan hoşnut oluyorum diyorsun. Ama Allah Azze ve Celle Müslümanların güçlenmesini istiyor. bir araya gelmelerini istiyor, cemaat olmalarını istiyor, devlet olmalarını istiyor, ümmet olmalarını istiyor. Senin yönteminle bu mümkün olabilir mi? Kıymetli kardeşlerim, her dönemde bazı ayetler yanlış anlaşıldı. Sahabe döneminde bile hemen sahabe ile tabiin arasında o dönemde, sahabe hayattayken peygamberimizi görememiş, sahabeyi görmüş olanlar, onlardan bazıları şu ayeti yanlış anladılar. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh, İstanbul'un hakiki fatihi, ta İstanbul'a kadar 80-90 yaşlarındayken gelmiş ve orada da rahmetli olmuş olan Ebu Eyyub, Efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman onun evinde kalmıştı 6 ay kadar. Efendimiz ev sahipliği yapma şerefine erişmiş olan Peygamberimizin güzide talebelerinden, Allah Resulü'nün talebeleri 90 yaşına gelseler bile mücadeleye devam ediyorlardı. Atın sırtında ta İstanbul'a geliyordu Medine'den. Haftalarca, aylarca yol. Ve işte onun katılmış olduğu bir savaşta bir asker tek başına düşmana hücum etti. Onu görenler dediler ki yanlış yaptı. Şu ayeti okudular Bakara'da. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَحْلُكَ Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın ey müminler. Dediler ki bu ayete göre bu asker yanlış yaptı. Tek başına hücum etti. Yanlış yaptı. Kendisini tehlikeye attı. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh onların bu yorumunu duydu ve dedi ki yanlış anlıyorsunuz. Efendimizin talebeleri daima hataları düzeltiyor ve sahih bir din anlayışını tabiin nesline aktarıyorlardı. Dedi ki ayeti yanlış anlıyorsunuz. Ayet bu gibi meseleler için gelmiş değil. Yerine göre bir asker tek başına hücum etmesi gerekebilir. Bir asker kendisini feda eder, bütün ordu coşar ve belki de az olduğumuz halde büyük bir zafer kazanmamıza vesile olur. Böyle durumlar gerekir. Söylenen bu değil, ayette kastedilen bu değil. Biz İslam bölgeye yayılınca Arabistan Yarımadası'na artık dedik yeter, mücadeleye gerek kalmadı. Zaten artık her tarafa İslam yayıldı. Bundan sonra malımıza mülkümüze bakalım. Hurmalıklarımızı çoğaltalım. Develerimizi, koyunlarımızı çoğaltalım. Biz böyle düşündük. Allah böyle ayet gönderdi. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Yani cihadı terk etmek suretiyle. Yani dünya perest olmak suretiyle, dünyaya dalmak suretiyle, yani sadece ahiretinizi kaybetmezsiniz, dünyanızı da kaybedersiniz. Dünyaya dalanlara Allah böyle ceza verir. Ceza amelin cinsindendir. Hangi günahı işlerseniz tokadı oradan yersiniz. Ve dünyaya dalanların elinden dünya alınır. İşte öyle olmadı mı? 1700'lere kadar atalarımız vazifelerini yaptılar, mücadelelerini yerine getirdiler. Ama sonradan tembelleşenler oldu. Görevini yapmayanlar, mücadeleden kaçanlar, dünyaya dalanlar, nefsi arzularının peşinden koşanlar, lale devrine girenler. O zaman dünyamızı da kaybetmedik mi? Sadece ahiretimizi değil, dünyamızı da kaybederiz. Dünyaya daldığımız zaman, mücadeleyi terk ettiğimiz zaman dünyamızı kaybettik. Ama yönümüzü ahirete çevirdiğimiz zaman, mücadeleyi yaptığımız zaman Allah Azze ve Celle ahiretini verdiği gibi dünyayı da verdi. Öyle olmadı mı? Sahabe-i kiram yönünü ahirete çevirmişti. Allah'a çevirmişti. Allah onları yeryüzünde hükümdarlar yapmadı mı? Dünyanın süper gücü yapmadı mı? Allah Azze ve Celle yönünü ona çevirenleri bu şekilde dünyada da muzaffer kılıyor. Ubade bin Samit radıyallahu anh ta Mısır'a kadar gidiyor. Bir sürü devlete götürdüler İslam'ı. İranlara, Mısırlara, Yemenlere, Bizans'a kadar götürdüler. Mukavkıs teklifte bulundu. Dedi ki, buraya kadar neden geldiniz? Memleketinizi bıraktınız, ta buraya geldiniz. Ne istiyorsunuz? Eğer istediğiniz ganimetse size para vereyim, mal mülk vereyim, gidin. Ubade dedi ki, ey hükümdar, sen bizi anlamıyorsun. Biz mücadele insanlarıyız. Biz dava adamıyız. Biz evimizden çıkarken ey Rabbimiz bizi bir daha evimize geri döndürme diyerek evden çıktık. Senin karşında böyle bir ordu var. Sen bize rüşvet teklif ediyorsun. Biz bunun için gelmedik. Ganimet için gelmedik. Şan şeref kazanmak için gelmedik. Memleketleri zapt etmek için gelmedik. Biz kulları kullara kulluk yapmaktan kurtarmaya geldik. Allah'a kul olmalarını sağlamaya geldik. Biz dünya için gelmedik. Mücadele adamıyız biz. Allah Resulü'nün talebeleri meseleyi anlamışlardı ve böyle cevap veriyorlardı. Allah Resulü onlara mücadelenin nasıl yapılacağını da öğretmişti. Mücadele yolunda hiçbir zaman geri adım atmamayı da öğretmişti. Ve onlar bu yolda birçok meşakkatlere katlandılar. Elbette onlardan sonra gelen nesillerin içinden de böyleleri çıktı. Sonrakilerden de çıktı. Halen de öyle olan insanlar vardır. Ama öyle bir nesil hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Efendimizin o yüksek maneviyatı birçok insanı o hale getirdi. Mücadele insanı yaptı onları. Ve öyle bir nesil bir daha dünyaya gelmedi. Kıymetli kardeşlerim, nasıl ki o ayet yanlış anlaşıldı. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın ayeti yanlış anlaşıldı ve sahabe tarafından düzeltildi. Aynı şekilde şu ayet de yanlış anlaşıldı. Hazreti Ebu Bekir zamanında, onun hilafeti esnasında, yani hemen peygamberimizden bir sene iki sene sonra, o zaman bile yanlış anlayanlar olabiliyordu. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. Ey müminler, siz kendinize bakın. La yedurrukum men dalle izehtedeytum. Siz hidayet üzere olursanız o sapanların sapması size zarar vermez. La yedurrukum men dalle izehtedeytum. Dediler ki, demek ki böyle. O halde biz kendimize bakalım, milletten bize ne? Ayeti böyle anladılar. Milletten bize ne dediler? Allah buyuruyor ki, siz kendinize bakın, mücadele etmenize gerek yok. Siz kendinize bakın, imanınızı kurtarın. Ahlaklı olun, haksızlık yapmayın. Yeter, böyle anladılar ayeti. Sıddık radıyallahu anh, Efendimiz'in en büyük talebesi Hazreti Ebu Bekir dedi ki, ayeti yanlış anlıyorsunuz. Vallahi Allah kitabında emr bil marufu nehyi anil münkeri cihadı emrediyor. Dolayısıyla ayetin manası bu olamaz. Siz kendinize bakın, sapanların sapması, siz hidayet üzereyseniz size zarar vermez. Ayetin manası sizin anladığınız gibi değil. Hidayet üzere olmak demek ne demek? İzehtedeytum. Siz hidayet üzereyseniz. Kimdir hidayet üzere olanlar? Ellezine cahadu fina lenehdiyennehum subulena. Öyle müminler ki onlar bizim yolumuzda mücahede eder, cihad ederler. İşte biz onları yollarımıza hidayet ederiz. Onlara yollarımızı gösteririz. Allah Azze ve Celle kimlere hidayet ediyormuş? Allah yolunda mücadele edenlere, mücahede edenlere hidayet ediyormuş. Demek ki böyle olmayanlar hidayet üzere değilmiş. Şart neydi? İzehtedeytum. Siz hidayet üzereyseniz sapanların sapması zarar vermez. Hidayet üzere olmanın şartı da budur. Siz mücadele ediyorsanız ondan sonra onların günahından sorumlu değilsiniz. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma, o da ayeti bu şekilde tefsir eder. Yani siz görevinizi yaptıktan sonra hala onlar o haramlara devam ediyorsa siz mücadelenizi yaptığınız için onlardan sorumlu değilsiniz. İbni Mesud da ona benzer bir yorum yapar. Ayetler arasında çelişki olamayacağına göre Allah Azze ve Celle bir yerde cihad emretsin. Emr bil marufu, nehyi anil münkeri, mücadeleyi emretsin. Burada da siz kendinize bakın, onlarla işiniz yok desin. Böyle bir şey mümkün müdür? Mücadeleden kaçanlar hep böyle ayetleri yanlış anlamak istediler. Kendilerince manalar yüklüyorlar. Ayetin manasının o olmadığına Kur'an şahittir. Sahabe şahittir. Efendimizin talebeleri doğru şekilde açıklamışlardır. Buna benzer bir şeyle ben de karşılaştım. Bir şehirde ilahiyat mezunu bir din dersi öğretmeni benimle görüşmek istedi. Geldi ve bana şunu söyledi. Hocam dedi, ben çevremde topluyorum öğretmenleri veya esnafları. Haftada bir gün, iki gün böyle sohbet yapıyorum onlarla. Bu şekilde görevimi yapmış olmuyor muyum dedi. İlla da cemaat şart mıdır dedi. Tebliğ yapıyorum dedi. Böylece görevimi yapmış olmuyor muyum? Dedim ki elbette ki görevini yapmış olmuyorsun. Hazreti Peygamber sadece tebliğ mi yaptı? Tebliğ kafirlere yapılır. Tebliğ yaptıktan sonra adam iman etti diyelim. Hazreti Peygamber adamı orada bıraktı mı? Ondan sonra ona bir de talim yaptı. Onu eğitime aldı Darül Erkamlarda. Onları eğitmedi mi? Sonra eğitimle de kalmadı. Onları bir de teşkil yaptı. Yani teşkilatlandırdı. Yani cemaat meydana getirdi. Yani Allah'ın Resulü sadece tebliğ yapmadı. وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغِ ayetini yanlış anlıyor bu hocam. İlahiyatların birçoğunda bu yanlış anlayış mevcut. Size düşen tebliğdir ayetini. Yanlış anlamak istiyorlar, yanlış anlatıyorlar. Mücadele ruhunu öldürmek istiyorlar. Sadece mücadeleyi tebliğ düzeyine indirmek istiyorlar. Mücadele sadece tebliğ midir? Tebliğ yaptınız. Sonra artık seninle alakam yok mu diyeceksiniz. Adam iman etti, ondan sonra bir şey yapmayacak mısınız? Adama talim yapmayacak mısınız? Eğitim yapmayacak mısınız? Nerede yapacaksınız? Medreseleriniz yoksa nerede talim yapacaksınız? O medreselerin olması cemaatle yürür. Oranın halısını kim getirecek? Ekmeğini yemeğini kim getirecek? Talebeyi nereden bulacaksınız? Hocaları nereden bulacaksınız? Elektrik su parasını kim karşılayacak? Ve o talebelere hizmeti nerede öğreteceksiniz? Her şey sadece kitaplardaki midir? Sabrı ona nerede öğreteceksiniz? İnsanı İnsanı yönlendirmeyi ona nerede öğreteceksiniz? Cihadın yöntemlerini orada ona nerede öğreteceksiniz? Her şey kitaplarda olur mu? Her yönden ona eğitim vermeniz gerekiyor. Bir hocanın dünyanın en iyi hocası olsa bir cemaatin verdiğini vermesi mümkün değildir. Tevhidi bir cemaat olmak şartıyla iman, ibadet, ahlak ve cihat, bütün Kur'an'da ne kadar vitamin varsa hepsini veren bir cemaat olmak şartıyla başka türlü bir cemaat meydana getirmeden insan her yönüyle eğitmeniz mümkün değil. Ben tebliğ yapıyorum, görevimi yapmış olmuyor muyum? Tabii ki olmuyorsun. O ayet ne için gelmişti? Cımbızlama yöntemiyle Kur'an anlaşılmaz. Bir ayet alıyorsun Kur'an'dan, öyle anlamaya çalışıyorsun. Bu dürüstlük değildir. Dürüst insan bir ayeti Kur'an bütünlüğü içerisinde anlamaya çalışan insandır. Bir ayetle olur mu? Bütün ayetlere bakacaksın ve ayetler ayetleri tefsir ediyor. Ve sebebin nüzulünü bilmek lazım evvela. Bu ayet niye geldi? Ey Resulüm, sana düşen ancak tebliğdir ayeti hangi sebeple geldi? Sebebin nüzulü bilmeden tefsir olur mu? Efendimiz anlatıyordu, anlamıyorlardı, kabul etmiyorlardı. Efendimiz üzülüyordu. Allah Azze ve Celle peygamberini teselli ediyordu. Ey Resulüm, sen görevini yaptın, neden üzülüyorsun? Sana düşen tebliğdir sadece diyordu. Tebliğ kime? Kafire. Müslümana talim lazım. Müslümana teşkilat lazım. Senin düşmanların fert olarak mı çalışıyor ki sen fert olarak çalışabileceğini düşünüyorsun? Senin düşmanların devlet olarak sana karşı mücadele ediyor. Hatta ümmet olmuşlar, Avrupa Birliği. Ümmet olmuşlar, hepsi beraber. Avrupa Birliği de, Amerika'sı da, Rusya'sı da. Yeri geldiği zaman birleşiyorlar. Sana karşı küfür, tek millet olarak, tek bir ümmet olarak mücadele ediyorlarken sen fert olarak nasıl mücadele edebilirsin? Bir bakkalın holdinglerle mücadele etmesi mümkünse lütfen söyleyin. Bir bakkal holdinglerle mücadele edebilir mi? Bir fert devletlerle mücadele edebilir mi? Mücadeleden kaçanların anlayışlarıdır bunlar. İşin kolayına gidiyorlar. Tebliğmiş. Biz her gün ders yapıyoruz. Bu değil ki mesele. Bu işin en kolay kısmıdır. Ömrüm dersle geçti, konferanslarla geçti. Beni bunlar yormadı. Bunlar insanı o kadar yormaz. Beni asıl yoran insanlarla uğraşmaktır. Bir sürü sorunlardır. Şurada ne oldu, burada ne oldu? Yani teşkilat çalışmalarıdır. Sadece hocalık işin en kolayıdır. Sadece ders vermek, eğer buysa bizim bütün yaptığımız, yazıklar olsun. Sana düşen ancak tebliğdir ayetinden sen bunu mu anlıyorsun? Tebliğ yaptım, görevim yaptım, öyle mi? Hazreti İsa aleyhisselam o yüksek makamına rağmen men ensari ilallah dedi. Kim bana yardım edecek, yardımcılarım olacak Allah yolunda? Elmalı merhum bu ayeti tefsir ederken der ki, bakınız koskoca Hazreti İsa aleyhisselam yalnız kalmak istemiyor, cemaat olmak istiyor. Men ensari diyor, kimler bana yardımcım olacak? Başka türlü nasıl mücadele edeceksiniz? Kıymetli kardeşlerim, mesele uzun. Şu şekilde toparlayalım meselemizi. Bugün bize mücadeleden kaçmayacak, imanı kendisine mücadeleyi emreden insanlar lazım. Eğer içinizden bir şey sizi dürtmüyorsa o iman hakiki iman değil. Eğer imanını sizi harekete geçirmiyorsa o iman hakiki iman değil. Eğer imanını size mesuliyet duygusu kazandırmıyorsa o iman hakiki iman değil. Müslüman olabiliriz ama hakiki iman başka bir şey. Hakiki imana sahip olanlar yerinde duramaz, mücadele insanı olurlar. Eğer size içinizden bir ses kalk demiyorsa, haydi başla demiyorsa, imanınızı kontrol etmelisiniz. İman mücadeleyi emreder. İman adamı mücadele insanı haline getirir. İman adamı rahatsız eder, ayağa kaldırır. Eğer rahat rahat yaşıyorsa bir Müslüman, bilsin ki imanı da hakiki iman değildir. Şu zamanda rahat yaşamak caiz olamaz. Dünyada bu kadar mesele varken, Müslümanlar şu durumdayken, gençliğinizin hali buyken, biz burada bu programı gerçekleştirirken dışarıda belki şu anda 100 bin şişe içki içildi. Belki 100 bin yerde zina edildi. Belki 100 tane insan öldürüldü. Belki Suriye'de şöyle oldu, Filistin'de böyle oldu. Bunlardan rahatsızlık duymayanlar imanlarını kontrol etsinler. Kıymetli kardeşlerim, sonuna kadar gitme ahlakına sahip olmalıyız. Ormanlarda ağaçlar var. İçlerinden bir tanesi yükselir, diğerlerini geçer, diğerler onun altında kalır. O yükselmiş olana çok rüzgarlar vurur. Ama o rüzgarlar onu daha da sağlamlaştırır. Rüzgarı bol alır, oksijeni bol alır, güneşi bol alır, yağmuru bol alır. Yükselin, arkadaşlarınızın arasından sivrilin. Mücadele ede ede yükselebilirsiniz. Mücadele ede ede olgunlaşırsınız. Diğerlerini gelip geçersiniz. Yükselirsiniz, daha fazla oksijen alırsınız. Allah'ın rahmetinden daha fazla istifade edersiniz. Bir dalda iki tane elma. Birisi güzel bir elma, birisi çürümüş bir elma. Dal aynı dal, gövde aynı gövde, kök aynı kök. Güneş aynı güneş, rüzgar ve yağmur da aynı. Her şey aynı ama birisi çürük bir elma, birisi güzel bir elma. Fark nerededir? Fark bunların özündedir. Hepsinin kökü aynı, gövdesi aynı, dalı aynı, rüzgar aynı, güneş aynı, yağmur aynı. Her şey aynı ama sonuçları farklı. Demek ki bir takım şeyler bazı insanları çürütüyor, bazı insanları olgunlaştırıyor. O rüzgar, o güneş, o yağmur bir elmayı çürütürken diğer elmayı güzelleştiriyor. Elma yapıyor onu. Hayatın darbeleri böyledir. Dayanırsanız, mücadele insanı olursanız olgunlaşırsınız. Güneş görmeyen, rüzgar görmeyen, yağmur görmeyen elma elma olur mu? Çile çekmeyen adam adam olur mu? Mücadele etmeyen insan nasıl olgunlaşabilir? Bir boksör rakibinden dayak yiyormuş maç esnasında. Birkaç defa yere yıkılmış. Antrenör gelmiş kulağına, demiş ki adam yerde yatarken yıldızlar, beyninin içinde yıldızlar, şimşekler çakarken geliyor ve antrenör kendisine diyor ki kalk ve vur, senin rakibinin de ancak iki tane eli var. Sen daha iki ele sahipsin, onun da iki tane eli var. Bunu duyunca o nakavt olmak üzere olan boksör kalkıyor, doğru diyor, benim de iki elim var ve bir tane vuruyor, rakibini yere yıkıyor. Müslümanlar mücadele insanı olmalılar ve bu meseleyi böyle değerlendirmeliler. Düşmanlarınızın da iki tane eli var, iki tane ayağı var. Düşmanlarınızın da iki tane gözü var, iki tane kulağı var. Mücadele sonucunda hem bizim arkamızda Allah var. Allah Azze ve Celle bize vermediyse günahlarımız yüzünden vermiyor. Ama vermek istiyor. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Biz bu günleri insanlar arasında evirip çeviriyoruz. Bir Müslümanlara veriyoruz, bir kafirlere veriyoruz. Neden? وَلْيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى İçinizden hakiki iman edenleri ortaya çıkarmak için ve bir de içinizden şehitler ve şahitler edinmek için. Sizi olgunlaştırmak için, sağlamla çürüğü ayırmak için, sizin günahlarınız sebebiyle, tembellikleriniz sebebiyle, görevinizi yapmadığınız için sizden alır ve kafire verir. Ama sizi yine de sever ve sizi yükseltmek ister. Mücadele etmeyenler ne oldular? وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْاَرْضِ اُمَمَا Biz onları yeryüzünde ümmetler halinde, topluluklar halinde parçaladık. Vazifesini yerine getirmeyen ümmetler, mücadeleyi terk eden ümmetler parçalanırlar. Allah'ın sünneti, sünnetullah bu. Ve Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olmaz. Önceki ümmetlere uygulanan bu kanun bize de uygulandı. Onlar da parçalandılar, biz de parçalandık. Dünya savaşı nedir? Parçalandık. Türkiye, Suriye, Mısır vesaire olduk. 70 parça olduk. Parçalandık. Allah Azze ve Celle onlara, geçmiş ümmetlere uyguladığı kanununu bize de uyguladı. Ve buyuruyor ki devamında ve belevnâhum bil hasenât ve seyyiât. Ve onları bu parçalamadan sonra her bir memlekette, Türkiye'de, Suriye'de, Mısır'da, Ürdün'de, bu parçalanmadan sonra her bir memlekette onları imtihan ettik iyiliklerle ve kötülüklerle. Yeniden mücadeleye başladılar. Onları imtihana soktuk ve o imtihana girenlerin içinden kazananlar o iyiliklerle ve kötülüklerle imtihan olmuş, mücadele etmiş ve mücadeleyi kazanmış olanlara ثُمَّ اَنْشَعْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَر۪ينَ Onların arkasından yeni nesiller yarattık. Her memlekette yeni nesiller yarattık. Mücadele edebilecek olan nesiller yarattık. Mücadele etmeyenler götürülüyor, yerlerine mücadele edecek nesiller getiriliyor. Bu Allah'ın sünnetidir. Ve kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle o gün verdiyse bugün de verir. Mücadele gerekiyor ama bunun kadar önemli olan bir mesele de mücadelenin yöntemidir. O bizim tamamen ana konumuz olmadığı için oraya bir iki noktayla temas edip bitiriyorum. Evet, mücadele ama kafamıza göre bir mücadele değil. Mücadele ama peygamberlerin metoduyla mücadele. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkma. Sancağınızda başka bir şey yazmayacak. Ben ülkeyi daha iyi idare ederim gibi, Türkiye'yi kalkındıracağım gibi, ya da ahlak davası gibi, fakir fukara davası gibi, ya da benzeri başka bir dava sancağınızda hiçbirisi yazmayacak. Mücadelenizin Allah adına olması lazım. Allah adına olması için sancağınızda bir şey yazacak. La ilahe illallah yazacak. Onun namına mücadele edeceksiniz ve onları Allah'la karşı karşıya getireceksiniz. Kendinizle değil. Mücadele insanları bu hatalara düşebilirler. Kendimizle karşı karşıya getirmemeliyiz. İslam düşmanlarını Allah ile karşı karşıya getirmeliyiz. Bu nasıl olacak? La ilahe illallah diyerek ortaya çıkmakla. Siz Allah'ın dediği olu, dediği olmalı diyeceksiniz. Onlar da hayır, bizim dediğimiz olmalı diyecekler. Allah'la karşı karşıya gelecekler. O zaman Allah size yardım edecek, onların da belasını verecek. Bu Allah'ın sünnetidir. Allah Azze ve Celle her zaman saflar ayrıldıktan sonra yardımını göndermiştir. Safların ayrılması la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmakla olur. Siz bunu söyleyeceksiniz ve bu şekilde ortaya çıktığınız zaman onlar da hayır diyecekler. O zaman içindi diyecekler. Allah'ın kanunları o zaman içindi diyecekler. Bu zamanda öyle olmaz, şöyle olur diyecekler ve Allah ile karşı karşıya gelecekler. O zaman Allah'ın yardımının geldiğini göreceksiniz. Mücadele edeceksiniz ama peygamberinizin metoduyla mücadele edeceksiniz. Onun söylemiyle ortaya çıkacaksınız. Onun eğitim metoduyla eğitileceksiniz. O nasıl eğittiyse, o mücadele eden nesli nasıl meydana getirdiyse aynı eğitim metoduyla, stratejisiyle o nesli meydana getirebiliriz. Bizi başka istikametlere sevk edecekler. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkmamamız için. Çünkü bunu söylediğiniz zaman etkili olacaksınız. Bu dünyanın en etkili sözüdür. Bu insanın aklının ve vicdanının kabul ettiği bir sözdür. Allah mı daha iyi bilir insanlar mı? Allah'ın hakkı mıdır insanların mı? Siz bununla ortaya çıktığınız zaman dostlarınız çoğalacaktır. Anlayanlar çoğalacaktır. Haklısınız diyenler çoğalacaktır. Ve işte ondan korktukları için başka istikametlere sevk ederler. Mücadele yönteminizi değiştirmenizi isterler. Sizi İslami hareket olmaktan çıkartıp, tevhidi bir hareket olmaktan çıkartıp, insani harekete dönüştürürler. İnsanlara sadece yardım malzemesi dağıtan bir harekete dönüştürürler. Yahut da felsefi ekole dönüştürürler. Yahut da sizi silahlı harekete dönüştürürler. Yahut da sizi ılımlı bir harekete dönüştürürler. Sizi demokratik bir harekete dönüştürürler. Sizi laik bir harekete dönüştürürler. Tevhidi bir hareket olmayasınız, böyle bir mücadeleyle ortaya çıkmayasınız diye başka yollar gösterirler, önünüze başka yollar koyarlar. Onlar hangi yolu önünüze koyarlarsa koysunlar, siz Kur'an ile mücadele yönteminizi tayin edeceksiniz, rotanızı değiştirmeyeceksiniz. Eğer pusulanız bir geminin pusulası güneşse hiç şaşar mı rotadan? Güneşte hata olur mu? Bir Müslümanın pusulası Kur'an ve sünnet oldukça sapması mümkün değildir. Pusulanız Kur'an ve sünnet olsun, mücadeleniz hiçbir zaman rayından çıkmaz, başka istikametlere sevk etmeyi başaramazlar. Efendimiz'e bunu yapmak istediler. Allah Resulü reddetti çünkü vahiy tarafından yönlendiriliyordu. Geldiler dediler ki Ebu Talib'e, yeğeninle aramızı bul. O da çağırdı Peygamberimiz, dedi ki ey yeğenim bak böyle söylüyorlar. Efendimiz dedi ki ey amca, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki onu dedikleri zaman bütün Araplar onlara boyun eğecek, Arap olmayanlar da onlara boyun eğecek ve dünya devleti olacaklar, süper güç olacaklar. Dediler ki neymiş o kelime, söyle söyleyelim. Eğer bir kelime söyleyeceğiz, ondan sonra dünya devleti olacaksak, o zaman söyle söyleyelim. Dedi ki la ilahe illallah diyeceksiniz. Dünya devleti olacaksınız. Çünkü la ilahe illallah bir inançtan ibaret değil, bir hayat tarzıdır la ilahe illallah. Güçlü bir toplum meydana gelir. Allah'ın dediğinin olduğu toplum güçlü bir toplum olur. Çünkü kimse Allah'tan daha iyi bilemez. Allah'ın kanunlarının hakim olduğu toplum güçlü bir toplum olur. Böylece dünya devleti olursunuz. Hayır olmaz dediler. Ebu Talip dedi ki yeğenim bunu kabul etmiyorlar. İstersen başka bir şey söyle. Mesela ahlaktan bahset. Mesela vatan millet Sakarya'da. Mesela kızların diri diri toprağa gömülmesinden bahset. İçkinin kötülüğünden, zinanın kötülüğünden bahset. Buna benzer yani başka bir şey söylesen. Maksat anlaşma olsun. Efendimiz dedi ki vallahi bunu derim başka da bir şey demem.
Tekbir!
Bunu derim bunun dışında da bir şey demem. Başka istikametlere beni sevk etmek istiyorsunuz biliyorum. Allah'ın varlığını anlatmamı istiyorsunuz. Namazı orucu anlatmamı istiyorsunuz. Ahlakı anlatmamı istiyorsunuz. Ama ben tevhidi anlatmaya devam edeceğim. Hayatınızın sonuna kadar tevhidi anlatacaksınız. Mücadelenizin en temelinde hep bu olacak. Ve işte o zaman onları Allah ile karşı karşıya getireceksiniz. Allah Azze ve Celle hakiki imanla imanı başarabilmiş, hakiki imana ulaşmış, marifetullah'a ve muhabbetullah'a ulaşmış ve Allah yolunda mücadeleyi hayat tarzı olarak seçmiş olan kullarından olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun kıymetli kardeşlerim.